Ayrım 8, sayfa 100. Binbaşı Sam Adams Penrod'u yeniden gördüğüne sevinmişti. Artık sadece tek bastonla yürüyordu. Cerrahlar Noel'de yeniden polo oynayabileceğimi söylüyorlar. İkisi de El Obeid Savaşı'ndan geri dönüşlerinden söz açmamıştı. Konuşulması gerekenler çoktan konuşulmuştu zaten. Ama Adams Penrod'un göğsündeki bronz haça hayranlıkla bakıyordu. Penrod, Nil'in 1 kilometre kuzeyindeki Vadi Halfa'da bekleyen Öncü Çöl Birliği istihbarat subayına şifreli bir telgraf yazdı. Adams'ın emirleri telgrafı zemin kattaki telgraf operatörüne götürüldü. Gönderildiği ve cevaplandığı bilgisiyle geri geldi. Sonra Albay Adams, Penrod'u Shepherd's Otel'de öğle yemeğine davet etti. Fakat Penrod, önceden verilmiş bir sözü olduğunu söyleyerek affını rica etti. Seyahat belgelerini alır almaz da ayrıldı. Kapıda bekleyen seyisten atını aldı ve nehir boyunca yarım saate varmayan bir sürüşle Gezira kulübe vardı. Lady Agatha bayanlar terasında bekliyordu onu. 20 yaşındaydı ve bir dükün en küçük kızıydı. General Wolseley, yani Mısır'daki İngiliz ordusu komutanı, dedesiydi. Yılda 20 binlik bir geliri vardı. Buna ilaveten sarışın, minyon ve ince ama aynı zamanda da her erkeğin beğeneceği kadar güzeldi. Fransız tokadını Lady Agatha'ya tercih ederim. Penrod yakınlarda Shepherd's'ın barında böyle bir konuşmaya kulak misafiri olmuş ve gülsün mü yoksa söyleyen adamı dışarı mı çağırsın bilememişti. Sonunda ona bir içki ısmarlamıştı. Geciktin Penrod. Bambu bir kanepeye uzanmış ve o bahçe merdivenlerini çıkarken suratına asmıştı. Penrod onun elini öperken bahçeden salona geçilen kapının üzerindeki saate bir göz attı. Lady onun bu hareketini gözden kaçırmamıştı. 10 dakika sonsuzluk gibi gelebilir. İşim vardı ne yazık ki güzelim, kraliçe ve ülke. Ne kadar da sıkıcı, bana bir kadeh şampanya getir. Penrod yukarı baktı ve aniden lambadan çıkan cin gibi uzun beyaz galabiyası ve püsküllü fesiyle bir garson belirdi. Şarap gelince Agatha bir yudum aldı. Grace Everington cumartesi evleniyor. Öyle, aniden mi? Aslında pek ani sayılmaz, tam zamanında, belli olmaya başlamadan. Umarım avından hoşnuttur. Bana söylediğine göre değilmiş, hem de hiç. Ama babası hayvanca davrandı ve o da kabullenmek zorunda kaldı. Aile şerefi. Sessiz ve sade bir tören olacak ama senin için de bir davetiyen var. Bana eşlik edebilirsin. Kendisinin ve adamın başını belaya sokuşunu izlemek eğlenceli olabilir. Bunu söylediğim için üzgünüm ama o sırada uzakta olacağım. Agatha birden dikleşti. Ah tanrım, hayır, yine mi? Bu kadar çabuk mu? Penrod omuz silkti. İtiraz etme şansı tanınmadı. Ne zaman gidiyorsun? 3 saat içinde. Nereye yolluyorlar seni? Sormaman gerektiğini biliyorsun. Gidemezsin Pen. Avusturya elçiliğinin resepsiyonu yarın akşam. Yeni bir elbisen bile var. Penrod yine omuz silkti. Peki ne zaman döneceksin? Bu sorunun yanıtı havada. 3 saat dedi Agatha ve ayağa kalktı. Bu hareketi terastaki tüm erkeklerin gözlerini ona çevirmelerine neden oldu. Gel dedi. Öğle yemeği mi? Sanırım değil. Ailesi Shepherd's'la daima bir suit tutmuştu ve birlikte oraya yöneldiler. Suit'in kapısı kapanır kapanmaz Agatha adamın üstüne atıldı. Aynı anda hem yün yumağıyla oynayan bir kedi yavrusu kadar kıvrak ve oyuncu hem de ciddiydi. Penrod onu kolayca kucağına aldı ve yatak odasına götürdü. Çabuk ol diye emretti ama çok da çabuk değil. Ben kraliçenin bir subayıyım ve emir emirdir. Daha sonra Penrod tekrar giyinirken Agatha yattığı yerde tembel tembel gerinerek davetkar bakışlarla onu izledi. Bundan iyisini bulamazsın Penrod Ballantyne. Göğüslerini avuçladı. Soluk tendi ve genç kız beliyle kıyaslandığında oldukça iriydiler. Meme başlarını sıkıştırdı ve Penrod onu izlemek üzere durdu. Görüyor musun? Hoşuna gidiyor. Ne zaman evleneceksin benimle? Ah, acaba bu soruya daha sonraki bir gün yeniden dönsek olmaz mı? Sen tam bir hayvansın. Göbeğinin altındaki çilek kokulu kıvırcık tüylerin arasından parmaklarını geçirdi. Sence burayı almalı mıyım? Arap kızlar alıyor. Senin bu konudaki bilgilerin muhtemelen benimkilerden daha geçerlidir. Senin Arap kızlarından hoşlandığını duydum. Bazen çok eğlencelisin Lady Agatha, bazen de değilsin. Bazen bir hanımefendi gibi davranıyorsun, bazen de hiç öyle davranmıyorsun. Kapıyı açarken pelerinini omzuna atmış ve zinciri boynunda iliklemişti. Lady Agatha yataktan yaralı bir leopar gibi fırladı ve Penrod kapıdan çıkıp kendini koruyacak fırsatı ancak bulabildi. Genç kız sivri, incimsi pençeleriyle gözlerine atılmaya çalıştı ama Penrod bileklerini yakalamıştı. Bu kez minik beyaz dişleriyle burnunu ısırmaya çalıştı ama adam onu geriye doğru bükünce ulaşamadı. Kasıklarına tekme atmayı denedi ama yine başaramadı. Lady Agatha sırtı onun göğsüne dayalı olarak kollarının arasında hapsolmuş durumda kaldı sonunda. Yuvarlak kalçalarını ona dayadı ve kabarıp sertleştiğini hissedip nefes nefese zafer dolu küçük bir kahkaha attı. Boğuşmayı bırakıp dizlerini büktü ve ikiz yarım ay biçimindeki kalçalarını havaya dikti. Bacaklarını da açtığı için kıvırcık tüy yumağı ortaya çıkmıştı. ''Senden nefret ediyorum.'' dedi. Penrod çizmeleri, mahmuzları ve belinden sarkan kılıcıyla genç kızın arkasında eğilmişti. Pantolonunun önünü açıp içine girerken Agatha gönülsüzce bir çığlık attı. Tekrar durduğunda kız yığılıp ayaklarının dibine uzandı. ''Nasıl oluyor da her zaman ne yapmanı istediğimi bilebiliyorsun? Ne söylemen gerektiğini, ne zaman söylemen gerektiğini biliyorsun?'' Bir an önce bana taktığın o korkunç isim, tatlı bir mangonun üstüne kırmızı biber dökülmüş gibi bir etki yaptı bende. Nefesim kesildi. Böyle şeyleri nasıl biliyorsun? Bazıları buna zeka diyor ama ben kabul edemeyecek kadar alçak gönüllüyüm. Yattığı yerden adama baktı, saçları karmakarışıktı, yanakları al al olmuştu. Bana yine söyle o lafı. Ne kadar istesen de şimdilik bu kadarı yeter. Kapıya gitti. Ne zaman döneceksin? ''Belki yakında, belki de asla.'' ''Seni hayvan, senden nefret ediyorum, gerçekten nefret ediyorum.'' Ama Penrod gitmişti bile. 3 gün sonra Penrod hızlı istimbottan Asuvan taş iskelesine adım atıyordu. Süsleri ve askeri işaretleri olmayan tropikal haki üniformasını giymişti. Tüylü şapkasını da geniş kenarlı bir şapkayla değiştirmişti. Görünürde onun gibi giyinmiş en az 50 asker ve subay daha olduğu için dikkat çekmiyordu. Paçavralar giymiş, kirli türbanlı bir hamal çantasını aldı ve eski kentin karmaşık sokaklarında peşinden koşturmaya başladı. Uzun bacaklarıyla büyük adımlar atarak yürüyen Penrod onu dikkatle takip ediyordu. Kıvrımlı dar sokağın sonundaki ne olduğu belirsiz çamur duvardaki kapıya ulaştıklarında Penrod hamalın avucuna bir kuruş sıkıştırdı ve çantasını geri aldı. Çanı çalan kordonu çekip aşina olduğu çan seslerini dinledi. Bir süre sonra kapının ardından yumuşak ve çekingen ayak sesleri ve titrek bir ses duyuldu. ''Kim var orada?'' ''Burada biz zavallı dullardan ve tanrıdan başka bir şey yok.'' ''Aç şu kapıyı cennet uğrisi!'' diye yanıtladı Penrod. ''Ve de çabuk ol ki tekmeyle ben açmayayım.'' Bir an sessizlik oldu, ardından tavuk gıdaklaması gibi bir kahkaha ve kol demirlerinin sesi duyuldu. Sonra kapının kanatları ardına dek açıldı. Kapının kenarından bir kaplumbağanınkine benzer buruşuk bir yüz uzandı. Ama dullara has bir peçe taktığı için yüzünün tamamı görünmüyordu. Ağız boşluğunda koca pembe bir sakızı çiğnerken açılmış 2 tane çarpık diş göze çarpıyordu. ''Efendi!'' Yaşlı kadın tiz bir sesle bağırmış ve tüm yüzü kırışıklara boğulmuştu. ''Bin erdemli lord!'' Penrod kadını kucakladı. ''Utanmazsın sen!'' diye zevkle itiraz etti kadın. ''Namusumu lekeleyeceksin!'' ''Ben o meyveyi koparmak için 50 yıl geç kalmışım.'' Kadını bıraktı. ''Hanımın nerede?'' İhtiyar Leyla avluya doğru anlamlı bir bakış fırlattı. Bahçenin ortasındaki fıskiyeli süs havuzunda bir Nil levreği sakin sakin yüzmekteydi. Havuzun kenarında firavun heykelleri vardı. Seti, Tutmose ve Büyük Ramses. Bunlar zamanında mezar soyguncuları tarafından alınmışlardı. Böyle değerli hazinelerin böylesine mütevazi bir durumda olması Penrod'u daima şaşırtıyordu. Penrod uzun adımlarıyla bahçeyi geçti. Kalp atışları hızlanmıştı. O ana kadar onu ne kadar özlemiş olduğunu fark etmemişti. Girişi örten boncuklu perdeye gelince durup kendini toplamaya çalıştı, sonra bir silkinip içeri girdi. İlk başta sadece bir hayal olarak gördü onu ama sonra gözleri alıştı ve loş ışıkla vücudu daha belirgin bir hal aldı. Bir zambak sapı gibi narindi ama giysisi altın iplikle işlenmişti. El ve ayak bileklerinde de altınlar bulunuyordu. Penrod'a doğru yürürken kınalı çıplak ayağından hiç ses çıkmıyordu taş döşemelerde. Tam önünde durdu ve işaret parmaklarını önce dudaklarına sonra yüreğine götürerek saygıyla eğildi. "Efendim," diye fısıldadı, "kalbimin efendisi." Sonra başını eğdi ve sessizce bekledi. Penrod peçesini kaldırıp yüzüne baktı. "Çok güzelsin Bakita," dedi ve yüz hatlarına yayılan tebessüm onu daha da güzelleştirdi. Çenesini kaldırıp adama baktı. Gözleri o kadar parlıyordu ki adeta odanın en kuytu köşeleri bile aydınlanmış gibiydi. "Sadece 26 gün oldu ama bana bir ömür gibi geldi," dedi. Sesi hünerli ellerle çalınan bir lavtanınki gibi titriyordu. "Günlerimi saydın?" diye sordu Penrod. "Ve de saatleri." Başını salladı. Pürüzsüz yanakları gül goncaları gibiydi. Uzun kirpikleri utanıp kaçırdığı gözlerini gölgeliyordu. Sonra yine adamın yüzüne döndü gözler. "Geleceğimi biliyor muydun?" diye sorguladı Penrod. "Ben kendim bile bilmezken sen nasıl bilebilirsin?" "Kalbim biliyordu. Tıpkı gecenin şafağın sökeceğini bildiği gibi." Sanki gözleri körmüş ve parmaklarıyla bir şeyler anımsamaya çalışıyormuş gibi adamın yüzüne dokundu. "Aç mısın lordum?"
"Ben sadece sana açım."
"Susadın mı lordum?"
"Merhametsiz güneşin altında 7 gün susuz kalmış bir avcı gibi sana susadım ben."
"Gel," diye fısıldadı ve elini tuttu. Onu iç odaya götürdü. Angarepleri odanın ortasında duruyordu. Penrod üstündeki örtünün yıkanıp ağartılmış ve kızgın ütüyle ütülenerek şokranın tuz gölü gibi parlatılmış olduğunu gördü. Bakita önünde diz çöküp üniformasını çıkarttı. Penrod çıplak halde ayağa kalktığında o da kalktı ve hayran hayran bakmak üzere geri çekildi.
"Bana muazzam bir hazine getirdin lordum."
Uzanıp dokundu adama. Ucunda erkekliğinin kızılı olan fil dişi bir asa.
"Bu hazineyse o zaman karşılığında sen ne vereceksin, onu göster bana."
Bakita'nın çıplak teni ay gibi beyazdı ve göğüsleri ağırlıktan bel vermişti. Meme uçları iri üzüm taneleri gibi şarap rengi ve kabarıktı. Üzerinde sadece belini saran ince bir altın zincir vardı. Göbeği yuvarlak ve şelalenin altında kalan granit bir kaya gibi pürüzsüzdü. Elleri ve ayakları kınayla yapılmış motiflerle süslüydü. Siyah saç örgülerini savurdu ve yatağa Penrod'un yanına uzandı. Penrod onu gözleriyle ve elleriyle okşarken hafifçe kıvranıyor ve emirlerine uyarak kalçalarını yükseltiyor, omuzlarını oynatıyor, göğüsleri şekilden şekle giriyor ve vücudunun tüm gizlerini adama açıyordu. "Çiçeğin öyle güzel, öyle değerli ki Allah onu yırtıcı bir aslanın alnına yerleştirmeliymiş. Böylece sadece yeterince yürekli ve layık olacak kişiler sahip olabilirmiş ona." Penrod'un sesinde bir hayret belirtisi vardı. Olgun bir incir gibi güneşte ısınmış, yarılmış ve tatlı suları sızıyor dışarı.
"Aşkımın incirini kalbinden geldiği gibi ye sevgili efendim," diye fısıldadı boğuk bir sesle Bakita.
Daha sonra sarmaş dolaş uyudular ve kendi terleri serinletti onları. Nihayet ihtiyar Leyla ikisine bir kase hurma ve nar ile limonata getirdi. Bacaklarını birbirlerine dolayarak angareple yüz yüze oturdular ve Bakita ona raporunu verdi. Anlatacağı çok şey vardı. Güneyden, Nübya ve ötesinden acil ve önemli haberler birikmişti. Tüm Arap kabilelerinde bir değişim yaşanmaktaydı. Yeni ittifaklar kuruluyor, yüzyıllık anlaşmalar bozuluyordu. Bütün bu karmaşanın göbeğinde Mehdi ve halifesi zehir saçan iki örümcek gibi kendi ağlarını örerek oturuyorlardı. Bakita Penrod'dan 3 yaş büyüktü. Varlıklı bir zahire tüccarının ilk karısıydı ama ona bir çocuk verememişti. Bunun üzerine kocası daha genç, çocuk doğurmak için yaratılmış, geniş kalçalı, kafasız bir kadın daha almıştı. 10 ay içinde kadın bir oğlan doğurmuştu. Sonra durumun yarattığı güce dayanarak kocasını zorlamaya başlamıştı. Bakita zeki, sadık oldu ve işi kavrama yeteneği sayesinde 5 yılda gelirini 2 katına çıkarmasını sağladığı için adam ona direnmeye çalışmıştı. Ancak sonunda oğlunun anası galip gelmişti. Üzüntüyle dehşet veren sözleri söylemişti. "Talk, talk, talk." Dipnot: boş ol, boş ol, boş ol.
Böylece Bakita sadece dullara ve boşanmış kadınlara has korkunç bir dışlamaya maruz kalmıştı. Önünde sadece iki yol var gibiydi. Ya kendine bedava köle edinmek isteyen çok karılı yaşlı bir koca bulacak ya da kendini gelen geçene satacaktı. Ancak kocasına hizmet ederken tüccarlara has kurnazlıkları öğrenmişti. Bir kenara sakladığı 3-5 kuruşla bedevilerden kırık dökük eski tanrıların heykellerini, kurumuş nehir yataklarını ve çölün kumlarını eşeleyen öksüzlerden çanak, çömlek, antikaların hasarlı kırık taklitleri ne bulursa almış ve istimbotlarla deltadan gelen turistlere satmıştı. Adil fiyat biçtiği, az kârla yetindiği ve sözünü tuttuğu için kısa sürede kazıcılar ve mezar soyguncuları ona porselenler, seramikler, dini heykeller, tılsımlar ve 4000 yıllık olmalarına rağmen mükemmel durumda olan uğurlu bok böcekleri getirmeye başlamışlardı. Bir süre sonra da kalıntıların üzerindeki eski rahiplere ait hieroglif yazmaları sökmeye başlamıştı. Ardından sıra Yunan ve Roma el yazmalarına gelmişti. İskender ve Ptolemy hanedanı, Julius Caesar ve Octavian ya da Augustus. Ünü zamanla yayılmıştı. Erkekler onunla ticaret yapmak ve konuşmak üzere küçük bahçesine geliyorlardı. Bazıları büyük nehirde ta Ekvator ve Suakin'e kadar gitmişlerdi. Beraberlerinde neredeyse ticari mallar ve kalıntılar kadar kıymetli, havadis ve bilgilerle dönüyorlardı. Adamlar çoğu zaman onun güzelliğine ve kendi arzularına kapılıp gereğinden fazla konuşuyorlardı. Ama ona kimse sahip olamıyordu. İlk kez güvendiği adamın yaptıklarından sonra hiçbir erkeğe güvenmiyordu. Bakita büyük nehir ve onu çevreleyen çölde var olan her köyde olup biten her şeyi bilirdi. Şeyh Jali'nin Bişaren'e baskın yaptığını ve kaç tane deve çaldığını biliyordu. Zübeyir Paşa'nın Hartum'a kaç köle yolladığını ve kentteki Mısır hükümetine ne kadar vergi ve rüşvet ödediğini de biliyordu. Habeşistan'daki mahkemelerde İmparator John'un çevirdiği entrikalardan, Suakin ve Aden'deki gümrük bildirgelerinden bile haberdardı. Derken bir gün elinde pis bir paçavrayla sarılı bir metal sikkeyle üstü başı perişan küçük bir velet geldi. Para o güne kadar görmüş olduklarına hiç benzemiyordu. Avucunu dolduracak kadar dolgun bir altın sikkeydi. Arka yüzünde taçlı bir kadın başı kabartması, ön yüzünde de başına defne yapraklarından bir çelenk takmış bir atlı savaş arabası sürücüsü bulunuyordu. Paranın her iki yüzü de o kadar düzgündü ki sanki darphaneden bir gün önce çıkmış gibiydi. Bakita artık her iki yüzdeki yazıları da okuyabilecek kadar ilerletmişti bilgisini. Sikkedekiler Kleopatra Thea Philopator ve Marcus Antonius'tular. Sikkeyi sakladı ve kimseye göstermedi. Ta ki günün birinde dükkanına bir adam gelinceye kadar. Adam bir Frank'ti ve bir süre Bakita'nın nutku tutulmuştu. Çünkü adamın profili sikkedeki Antoni'ye benziyordu. Dili çözülünce bir süre sohbet ettiler. Bakita peçeliydi, ona eşlik eden ihtiyar Leyla da az ötede oturuyordu. Yabancı çok güzel şiirsel bir Arapça ile konuşuyordu ve kısa bir süre içinde yabancı gibi görünmemeye başlamıştı. Ne olduğunu fark etmeden ona birazcık güvenmişti Bakita. ''Sizin irfan sahibi ve erdemli biri olduğunuzu duydum. Güzel ve nadir eşyalar satıyormuşsunuz.'' dedi adam sonunda. Bakita Leyla'yı bir bahaneyle uzaklaştırdı ve konuğuna bir fincan daha koyu, sade kahve koyarken adama yüzünü göstermek için peçesinin kaymasını sağladı. O peçesini yeniden düzeltene kadar adam gözünü ayırmadan baktı. Konuşmaya devam ettiler ama havada ilk Hamsin rüzgarlarının vaat ettiği fırtınaya benzer bir şeyler asılı kalmıştı. Bakita sonunda içinden gelen güçlü dürtüye dayanamayarak adama sikkesini göstermeye karar verdi. Adam avucuna konan sikkedeki portreleri dikkatle inceledikten sonra ''Bu bizim sikkemiz'' dedi, ''sizin ve benim.'' Bakita sessizce başını önüne eğince adam, ''Beni affedin, sizi gücendirdim.'' diye özür diledi. Bakita ona bakıp peçesini çıkardı ve adamın gözlerinin içine bakmasına izin verdi. ''Beni gücendirmediniz efendi.'' diye fısıldadı. ''Peki neden gözleriniz yaşla doldu o zaman?'' ''Ağlıyorum çünkü söylediğiniz şey doğru ve sevinçten ağlıyorum.'' ''Hemen gitmemi ister misiniz?'' ''Hayır, yüreğinizden geldiğince kalmanızı istiyorum.'' ''Bu uzun bir süre olabilir.'' O zaman Tanrı öyle istiyor demektir. Bu ilk karşılaşmalarını takip eden yıllar boyunca Bakita ona verebildiği her şeyi vermiş ama karşılık olarak ondan veremeyeceği hiçbir şey istememişti. bir gün kendisini terk edeceğini biliyordu. Çünkü gençti ve kendisinin asla giremeyeceği bir dünyaya aitti. Zaten o da hiçbir söz vermemişti. İlk buluşmalarında bu uzun bir süre olabilir demiş ama asla hep dememişti. Bakita da ondan hiçbir söz vermesini istememişti. Her şeyin bir gün biteceği duygusu, Bakita'nın aşkına bal kadar tatlı ve çöldeki yabani kavun kadar acı bir keskinlik katmıştı. O günde oturmuş 26 gündür öğrendiği her şeyi anlatıyordu. Penrod dinliyor, sorular soruyordu. Sonra not defterine 5 sayfa dolusu şifreli not aldı. Sir Evelyn Baring'in öğrettiği şifreyi ezbere bildiği için şifre kitabına bakmaya ihtiyacı yoktu. İhtiyar Leyla başına dulları az çarşafını örttü ve iç eteğinin altına sakladığı şifreli notlarla dar sokağa süzüldü. İngiliz askeri üssündeki muhafız çavuş sürekli gelen bir ziyaretçi olarak onu tanıyordu. Üssün istihbarat subayından sıkı emir aldığı için kadını genel karargah binasına kendisi götürdü. Birkaç saat içinde mesaj Kahire'ye giden telgraf hatlarında vızıldıyordu. Ertesi sabah konsolosluktaki şifre memuru tarafından deşifre edilecek ve temiz metin kahvaltıdan geldiğinde hazır olsun diye başkonsolosun masasındaki gümüş tepsiye bırakılacaktı. Bakita Leyla'yı raporla birlikte üsse yolladıktan sonra Penrod'un yanına dönmüştü. Adamın oturağının yanına diz çöktü ve favorileriyle bıyığını keserek düzeltmeye başladı. Uzun süre pratik yapmış olmanın verdiği alışkanlıkla ve hızla çalışıyordu. Kısa sürede Penrod'un modaya uygun kılları fakir bir Arap fellahınkilere dönmüştü. Sonra gür kıvırcık buklelere geldi sıra ve onları keserken Bakita'nın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. ''Çabucak uzarlar yine aşkım.'' Penrod elini tıraşlı kafasına gezdirirken Bakita'yı da teselli etmeye çalışıyordu. ''Kendi çocuğumu öldürmüşüm gibi.'' diye fısıldadı genç kadın. ''Çok güzeldin.'' ''Yine güzel olacağım.'' diye garanti etti Penrod. Bakita odanın köşesinde asılı duran üniformayı aldı. ''Buna Leyla'nın bile dokunmasına izin vermem. Kendi ellerimle yıkayacağım. Senin dönmeni bekleyecek o da ama benim kadar hevesle bekleyemez.'' Sonra güneye son seyahatinde kullandığı lekeli ve yırtık giysileri koyduğu bohçayı getirdi. Pis türbanı adamın kırpık kafasına doladı. Penrod deri cüzdanı beline doladı ve beylik tabancasını hafif branda kılıfına soktu. Ardından kıvrık uçlu hançeri de Webley'in yanındaki kınına yerleştirdi. Kirli gala biyasının altından görünmelerine imkan yoktu. En son olarak da ham deve derisi sandaletleri giyince gitmeye hazır hale gelmiş oldu. ''Allah'a emanet ol, onurlu Lady'' dedi ve dalkavukça bir tavırla başını öne eğdi. Bakita onun kasıntı bir hassa subayından hımbıl bir köylüye, efendilikten fellahlığa kolayca geçiverişini hayretle izliyordu. ''Çabuk dön bana'' diye mırıldandı. ''Sen ölürsen ben de ölürüm.'' ''Ölmeyeceğim'' diye söz verdi Penrod.